Merhabalar, ben Türkiye'nin en üzgün sinema yazarı Umur Çağıntaş ve uzun bir aradan sonra o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar ile karşınızdayız. Sayın Artar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
O malum soruyu sorayım, nasılsınız?
Şahane. Şartları düşünürsek.
Sanki şu an orada şakaklarını ovuyormuşsun gibi geliyor ses.
Yok ya, iyiyim. Önden üzüldüm, bitti diyebiliriz.
Evet.
Önümüze bakalım.
İkiye bölünmesi sanırım hepimizi birazcık buna alıştırdı. Yani ilkinde evet. Bu sonuca varsaydık muhtemelen birkaç hafta daha kalırdık şeyde. Asfaltın üstünde.
İşte bak, görüyor musun? Bunu bile düşünmüş, ayarlamış bir insan yani. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın bu adam ya?
Yumurtaya can veren yüce Rabbim, amilim.
Ay, benim annem büyük bir Perran Kutman hayranı olduğu için hayat bilgisinin çok ciddi bir kısmını izlediğimi burada bir kere daha paylaşmak isterim.
Ben de şunu paylaşmak istiyorum. Bu şimdi Hayat Bilgisi dediğimiz dizi, yanlış hatırlamıyorsam erken 2000'lerdeydi.
Öyle olması lazım.
Evet, teyzemin Ayvalık'ta işte bir yazlık kaldı kendine ve kışın ortasında yazlığı derleyip toparlamaya gittik. 18 kişi, bütün sülale. Ondan sonra ve Hayat Bilgisi'nin premieri vardı. O karda kışta babamla dayım çatıya çıkıp anteni yerleştirdi. Ve sanıyorum böyle, ne diyeyim, 10 ekran diye bir şey var mı? Çok küçük televizyonlar vardı. Sen hatırlıyorsun Bursa'da.
O küçük ederim yaşımı biz... vurguladığın için. Böyle arkaya doğru uzun olurdu.
Evet, arkaya doğru uzun olurdu. O küçücük televizyonda biz 18 kişi Hayat Bilgisi izlemiştik. Hiç unutmuyorum. Ve gazetedeki reklamını bile unutmuyorum. Kıymetliydi ya Hayat Bilgisi.
Gazete okurduk ya böyle. Ellerimiz boya olurdu falan.
Ya işte vardı ya, gazete diye bir şey vardı. Pazar günleri 4 tane gazete alınırdı mesela eve.
Öyle bir şey vardı. Evet, ben arada alıyorum yine evde bulunsun diye. Böyle işte ayakkabı altına koymak için falan ihtiyaç.
Hangi gazeteyi alıyorsun? Bunu paylaşmak ister misin bizimle?
Oksijen alıyordum. Depreme kadar oksijen alıyordum. Okuyordum da onu yani. Sonra ondan beri almadım. Elim gitmedi. Artık hacmine bakarak karar vereceğim. Fiyat performans gazetesi alacağım.
Beka kazandı yazan gazetelerden birini almazsın diye umut ederek o zaman meselemize gelelim. Şimdi bir sezonun çok başındayız, malumunuz. Oturup burada dizi film konuşacak bir şey de yoktu açıkçası. Bir Succession vardı. Marvelous Mrs. Maisel final yaptı ama ben son 4 bölümünü izlemedim hala onun.
Ben de yeni sezona başlamadım.
Sabah uyandığım gibi Ted Lasso izledim bu arada. Ted Lasso'nun
finali. O da bitirdi değil mi?
Barry de bitti. Yani 4 tane büyük dizi bitti aslında. Ama biz bunları değil de yaklaşık 10 gün boyunca iki seçim arasında gündemimizi meşgul eden 76. Cannes Film Festivali'ne ve oradan çıkan sonuçları konuşalım istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu. Evet Sayın Artaş, sonuçlar geldi. Ve şöyle bir şeye baktın. Altın Palmiye'yi alan filmi merak ediyor musun? Bir oradan başlayalım.
Evet, ben yani hem güzel eleştiriler gördüm, hem hani genel polisiye ilgimden de dolayı böyle hani hiç kok soslu bir polisiye, iyi çekilmiş bir polisiyenin beni heyecanlandırdığını itiraf etmek zorundayım. Merak ediyorum. Merak ediyordum zaten ödülü almadan önce. Ödülü alması tüy dikti diyebilirim.
Yani Anatomy of a Fall'u ben de merak ediyorum ama programda daha çok merak ettiğim film açıkçası Zone of Interest.
Ki o da Grand Prix'i aldı.
Evet. Çok da sevdiğim bir yönetmen. Bird'ü de Under the Skin'i de çok beğenirim. Keza Sexy Beast'i de. Bu da 4. uzun metrajlısı. Bir de yani hani şey falan dedi Aslı. Aslı mı dedi, Öykü mü dedi, hatırlamıyorum. Soykırımla alakalı Nazi Almanyası ile alakalı anlatılabilecek ne kaldı diyorduk ama hani bu kalmış gibi yorumlar geldi. Dolayısıyla merak ediyorum, bir Son of Saul etkisi yaratacak galiba, üstümüzden geçecek.
Yani benim gördüğüm iki şey var filmle ilgili. Bir, hani olabildiğince az şey bilerek izleyin diyorlar. O anlamda afişi haricinde hiçbir şey görmemek için ekstra çaba sarf ettim. Ama ikincisi, hani kötülüğün sıradanlığıyla alakalı bir film olduğundan bahsediyorlar. Bence çok bakir bir alan ve çok az işlenen bir konu popüler sinemada. Ya böyle hani kötülüğün güzellenmesi ya da kötülüğün lanetlenmesi üzerine bir şeyler izliyoruz. İşte ya Joker falan gibiler var. Ya da işte klasik kahraman ve kahramanın yendiği kötü adam izleyi üzerinden ilerleyen şeyler var. Bu kötülüğün sıradanlığı mevzu aslında tam da içinden geçtiğimiz günlerle de birleştirilince yani kritik ve hani daha çok kafa yormamız gereken bir konu muhtemelen. O anlamda çok merak ettim ben de ilk eleştiriler düştüğünden beri. Evet, Anatomy of a Fall ve Zone of Interest benim de en çok merak ettiklerimdendi. Ödüllenmeleri hani meramın boş olmadığını göstermiş oldu. O yüzden de mutluyum yani.
Bu arada iki filmde de Sandra Hüller olması.
Sandra Hüller'imizin olması ve aslında evet, kadın oyuncu ödülünün ona gitmemiş olması. Ve bunun bizi üzmemesi, çünkü çok daha parlak bir sonuç almış olmamız. Kazanıyoruz.
Vallahi ne moda girdik ya. Bir gecede moda girdik. Merve Dizdar suçlusu sensin falan diye üstüne atıp. Kadın oyuncu ödülü Kuru Otlar Üstündeki performansıyla Merve Dizdar'a gitti. Hakkında övgüden başka hiçbir şey okumadım. Gerçekten çok çok beğenilmiş ve müthiş de bir zafer. Ben beklemiyordum açıkçası Merve'nin ödülü almasını. Alırsa Deniz Celiloğlu alır diye düşünüyordum. Çünkü kadın oyuncu kategorisinde daha büyük bir rekabet vardı.
Hı-hı. Yani her düşününce Natalie...
Evet, aynen öyle. Düşününce Natalie Portman'ın Julianne Moore'u falan devirdi. Yani müthiş. Oscar gibi bir şeydir benim gözümde.
Tabii.
Oscar gibi dememe bile gerek yok. Dünyanın en prestijli festivalindeki çok önemli bir ödülü aldı. Bir de şey söylemiş galiba, Reyha Erdem söylemiş geçen gün bir yerde. O da hoşuma gitti. Yani bir yönetmenin böyle bir festivalde ödül alması çok daha kolay. Çünkü çok fazla kategori var bir yönetmenin ödül alabileceği. Ama bir oyuncunun alması zor bir şey. Merve Dizdar bu ödülü alan ilk, Türkiye'den ilk oyuncu oldu ayrıca. İlk kadın oyuncu oldu daha doğrusu.
Daha önce yine Nuri Bilge Ceylan filminden galiba Uzak'la en iyi erkek oyuncu ödülü var.
Evet, Muzaffer Özdemir'le Mehmet Emin Toprak almış daha evvel erkek oyuncu dalında. Ama kadın oyuncu.
Bir de adamın oyuncu yönetimine laf söylüyorsunuz.
Konuş Seta. Yani azıcık mobbing olmazsa, azıcık gaslighting olmasa bir yönetmen yönetmen midir?
Mesela yani.
Bir de orada bence Nuri Bilge çok yüklenildi. Suçlu Bennu Yıldırımlar ve Demet Akbağ'ydı.
Kesinlikle. Ben güvenmiyorum. Suçlayalım.
Evet, Türkçe'yi bu kadar konuşan kadınlara güvenemem.
Nedir bu erkeklerin çektiği ya? Hep şiddet.
Evet ya, uf, yeter yani. Neyse, Bilge Bey de umuyorum ki bir noktada bu karanlıktan kurtulur. Çünkü biliyorsun, hiç hak ettiği de değeri görmeyen birisi kendisi.
Ha, peki şuna ne diyorsun? Ruben Östlund Nuri Bilge'nin ikinci palmiyesini verip de onu kendisiyle eşdeğer bir seviyeye çıkarmamak için bu numarayı çevirdi diyenlere ne diyorsun?
Vallahi komplo teorilerine kendilerine büyük başarılar diliyorum. Bu arkadaşlar muhtemelen Covid aşısında vücudumuza çip soktuğuna inanıyordur ve düz dünyacı da olabilirler.
Her şey mümkün.
Evet, Hatay depremi de Amerikan füzesinin yer altından atılmasıyla oldu falan gibi yerlere gidiyor bence bu bağlam. Kuru Otlar Üstüne'yle ilgili ne tür bir şeyim var bu arada? Yani bizim jüriden tam not aldı. Bekliyorduk tabii ki de, yani dedikodular iyi diye zaten konuşuluyordu uzunca bir süredir de. Filmin etrafında bir sosyal medyada işte filmin konusu belli olduktan sonra epey bir tartışma döndü. Daha izlenmeden tepkiler konuldu vesaire. Fakat görüyoruz ki filmin bununla bir alakası yokmuş. Ya da bilmiyorum, izleyince farklı bir şey söyler miyiz? Evet, neler hissediyorsunuz Sayın Ertaş?
Yani ben Nuri Bilge sinemasıyla bir kere çok sevdiğim bir yönetmen. Ama Bir Zamanlar Anadolu'dan sonra çektiği işleri hani çok sanki bizim için değil de böyle biraz Avrupalılar için çekilmiş hissiyatı yaratıyordu bende. Ya yani olabilir hani daha yerel değil de evrensel değerler üzerinden konuşan bir yönetmen olabilir kendisi. Bu topraklara takılı kalmak istemiyor olabilir. Ama yine de bana biraz böyle hani Orhan Pamuk'un Nobel'den sonraki kariyeri gibi geliyor bana birazcık. Özünden biraz uzaklaşmış evrenseli kucaklamak adına gibi hissediyorum ben. O yüzden mesela eski işlerini biraz daha çok seviyorum. Ama bu filmle ilgili hani Bir Zamanlar Anadolu'dan beri en iyi ve hani en yerli işi gibi yorumlar okudum. O yüzden heyecanlıyım ben de. Sen ne düşünüyorsun?
Nuri Bilge'nin bence şöyle bir olayı var. Kariyerinde bir şeyler var. Üçlemeler mi diyeyim, ikilemeler mi diyeyim? Hani Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzağı ben çok birlikte düşünüyorum. İklimlerle Üç Maymunu bir grup gibi düşünüyorum. Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar Üstüne de belli ki bir grup. Bir Zamanlar Anadolu'da herhangi bir gruba dahil edemediğim tek filmi. Bir üçleme vardı belki de kafasında. Onu dolduracak, onu bitirecek. Evet haklısın. Bence de artık daha farklı birileri için film çekiyor. Bir yorum bir okudum. O da çok hoşuma gitti. Belki de film çekmemelisindir. Belki de roman yazmalısındır demiş birisi. Doğru medyumu kullanmıyor olabilirsin demiş. Mümkün. Mümkün yani. Ama işte roman bilmiyorum. Neyse. Ama yine de merak ediyorum yani. Uluslararası alanda bu kadar başarılı olan başka hiçbir yönetmenimiz yok. Film kötü de çıksa iyi de çıksa bir şekilde izleyeceğiz. Bu arada şeye gittim ben. İstanbul Modern'e gittim. İstanbul Modern'de de Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarının sergisi var. Evet, şeylerden bir tanesi o. Şu an devam eden sergilerden bir tanesi o. Öneririm gitmek isteyenleri. Perşembe günleri de hatta ücretsizmiş İstanbul Modern. Türkiye vatandaşlarına haberiniz olsun. Ben May December'ı çok merak ediyorum tabii ki
Tabii
de
ki.
bu arada.
Tabii ki de.
Çok gülmüşler. Çok campy bir filmmiş. Bir Todd Haynes'in Tarı diye yorum okudum. Ve onunla birlikte Kore
Varım.
Edan'ın da varım aynen. Kore Edan'ın da Queer Palm'ı alan Monster'ı çok ilgimi
Senaryoyu
çekti.
da aldı.
Evet senaryoyu da aldı. En iyi senaryoyu da aldı. Programdaki şeylerin bunlar. Gözlerin bunların üzerinde. Senin var mı haricinde? Ay şunu da mutlaka bir film ekiminde bilet alacakmış gibi yapıp asla almayacağım dediğim film.
Aşk olsun, kalbimi kırıyorsun.
Ama ben de aynısını yapıyorum artık bu sene. Sadece bir filme gittim festivalde.
Makine'nin yeni filmi çok çok güzel gözüküyor. Fragmanı film kadar çok severek izledim. İki jüri ödülünü almış o da. Onu merak ediyorum. Cannes'ın bu seneki Juliette Binoche filmi yönetmen ödülünü de aldı. The Pot au Feu. Ben çok severim zaten içinde yemek geçen filmleri. Bu da böyle hani Fransız mutfağından bir yemek filmi. Onu merak ediyorum. İzlemek isterim. Onun dışında programı da sanırım şeyde gösterdiler. Bak nerede gösterdiklerini kontrol etmem lazım. Tiger Stripes diye bir film var. Takip ettin mi hiç?
Şeyde Critics Week'te gösterildi.
Critics Week'te gösterdiler. Harikasın. Çok genç bir kadın yönetmenin filmi. Malezyalı yanlış bilmiyorsam. Onu çok merak ettim. Ama yani nasıl erişiriz gerçekten bilmiyorum. Bir de onu
O da büyük
takip
ödülü
edeceğim.
aldı. Şeyde Critics Week bölümünün büyük ödülünü Tiger Stripes aldı. Ben de merak ediyorum onu aşırı. Şey bir de tabii ki de Seda bizim esas favorilerimizden birisi. Ödülsüz kalmış olmasına çok şaşkınız. Yarışmadaki 4 saatlik belgesel. Seda ile ikiye bölerek izlemeyi düşünüyoruz. İlk 2 saati o izleyecek. Sonraki 2 saati ben.
Sonra
Var
hepsini
mısın
izlemişiz gibi
Seda?
gelip konuşacağız.
Tabii ki de. Tabii ki de. Millet film özeti izleyip ya da sinema çekimi izleyip eleştirici çıkıyor. Bizim neyimiz eksik?
Neyimiz eksik?
Bu sene sanki kan biraz daha mı heyecansızdı? Yoksa biz seçim gündeminden dolayı çok mu içine dahil olamadık?
Bilmiyorum ben uzun süredir en çok merak ettiğim bu şu andan merak ettiğim filmin olduğu şey benim program benim. Ha bahsetmedik ama Scorsese'de Killers of the Flower Moon'un ilk gösterimlerini Cannes'da yaptı. Muhteşem eleştiriler var tabii ki.
Evet.
Onu da çok merak ediyoruz. Hani yarışma dışı olmasına rağmen.
Lily Gladstone'a Oscar'ı şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz
Hayırlı
sanırım.
uğurlu olsun diyelim.
Okeyiz
Kesinlikle.
ya. Tamamız yani. Nihayet Oscar'da da beyaz olmayan oyuncuların ödül almasının zor bir şey olmadığını gördük. Darısı Lily Gladstone'un başına. Ben bu sene şey yaptım işte. Bizden çok giden var diye her gün yıldız aldım.
Çok güzel oldu.
Türkiye
Çok
sinema eleştirmenlerinden. Evet çok
severek
benim
takip
de
ettim ben de.
Benim de ilgimi ayakta tut. Yani her film hakkında bir fikrim var ilk kez Cannes'la ilgili. Genelde şey olur, film ekim programı gelir hep şey olurum. Aa, bu da mı Cannes'daydı? Bu sefer ama tüm programı ezber etmiş.
Hakimim diye. Diyorsun.
Evet, gün be gün takip ettim. Yani her sabah milleti şey yapıyordum, taciz ediyordum. Bunu da yaşardım. Darısı bizim başımıza. Sayın Artar. Biz ay gidelim, biz inşallah. Gelelim yıldızlara.
İnşallah.
Vallahi.
Kana gidersem sorayım. Yıldız veririm.
Thierry Frémaux'a gidip şey dememiz yok mu? Bir filmde sen çek, bak festival direktörleri film çekiyor artık dememiz.
Ay, bu iyiydi işte.
Merve Dizdar'ın konuşmasına gelen tepkilerden birazcık bahsedelim.
Yani bilemedim ya. Trolleri beslemesek mi?
Tamer Karadağ'dan bahsedelim. Tamer Karadağ'ın
ve dizisinden. Dizisi evet, varmış, Tamer Karadağ... ben bilmiyordum.
Aa, onu ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu beyefendinin başarılı kadın oyuncular festivallerden ödül altında bir anda ortaya çıkmasını konuşmamız lazım bence. Buna psikolojide ne deniyor?
İşte troll deniyor. Adanmış ve atanmış bir troll kendisi.
Böyle açıktan destek veremeyip iktidara yakınlığını bu şekilde mi göstermeye çalışıyor acaba? Ben öyle düşündüm artık.
Olabilir, olabilir. İşte bir kültürel hegemonya iddiasının bir parçası olabilir. Çünkü kendini hala... Kendi
seçtiği karakterler de çünkü. Nihal Yalçın. Bir de Merve Dizdar'da işte Boğaziçi Film Festivali'nde yaptığı konuşma sonrası trollerin hedefi haline geldi. Hatta biz de konuşmuştuk o podcast'te.
Hı hı.
Bu isimleri seçiyor olması da böyle çok manidar.
Evet, katılıyorum. Yani işte bir yandan da hatırlanmaya devam etmek istiyor muhtemelen. Kadınların dalgasına binerek... Gerçek bir sörfçü kendisi. Biliyorsun İngilizceyi de 18 farklı aksanla konuşabiliyor. Evet, Tamer Karadağ'ın Serhat diye bir dizisi varmış. TRT hiç Dijital'de.
TRT'nin dijitali mi varmış?
Öyleymiş, evet.
Serhat dizisi diye bakıyorum. Dizide bir tane bile kadın oyuncu yok. Toplamda 1,5'tan 2 erkek oyuncu var. Karşıma çıkan ilk yorum.
Ay, çok iyiydi.
Başka kimler varmış diye bakıyoruz. Nefise Karatay varmış. Volkan Severcan varmış.
Ya bak işte girdik Serhat dizisi falan Google'ladık. Yani bu yüzden yapıyor işte bence. Başka bir açıklamam yok.
Şey konuşalım istiyorsan. Sen Succession'ın son 4 bölümünü izlemedin. Doğru muyum?
Doğrusun. Son 3 bölüm.
Tamam, bunu izlememenin sebebi... Seçim mi yoksa ortak izleme deneyiminin Twitter'da Succession zevkini hiç etmesi mi?
Hepsi birden. Yani birincisi hani kişisel, yani birincisi şu, bu benim eşimle izlediğim tek dizi. Ve ikimizin birden boş olduğu ve hani televizyon karşısında bir saat ayırabildiğimiz çok sık olmuyor şu sıralar. Aileye eklenen yeni şahıs dolayısıyla biraz takvimimiz karıştı. Şimdi işin bir boyutu var. İkincisi işte seçim gündeminden dolayı ayrı ayrı çeşitli politik içerikler tükettiğimiz söylenebilir. Sonra da onların kritiğini yapıyoruz falan. Bir de üzerine fake Amerikan seçim gündemini kafamız kaldırmadı açıkçası. Bir boyutu da bu. Bir diğer boyutu tabii ki seçim gündeminden dolayı sabah kalkıp ilk iş Twitter'a baktığımda Succession'ın yayınlanmış bölümüyle ilgili her şeyi gördüğüm için izlememe çok da gerek kalmadı. Bir diğer boyutu da bu. Dolayısıyla biraz geride kaldık. Ama ben rol kardeşlerin, sevmek doğru ifade mi bilmiyorum ama çok yatırım yaptım kendilerine. Tabii ki izleyeceğim. Evet, İlla ki bitireceğiz. Ama yani çok acil değil artık. Çünkü dediğin gibi zaten konuşulabilecek her şey çoktan konuşuldu. Tebrik ediyorum insanları. Yani bunu yapabilecek hayatları olduğu için. Benim hayatım izin vermedi.
Ya ben yabancıları takdir ediyorum da Türkiye'den böyle gündüz izleyip sabah kalktığı gibi. Yani Türkiye'de Tot TV'de oynuyor bir gece sonrası.
Hı-hı.
Hani onu bari onu beklersin falan. Böyle her şeyi alıntılayarak gözümüze sokması beni de delirtti. Bayağı bir insan mute'ladım bu süreçte. Ama yine de yani büyük kötünün yok oluşunu da Twitter'dan öğrendim izlemeden. Finalde Roystar'dı değil mi şirketin adı?
Roystar Veyko.
Evet, Roystar Veyko'nun başına kimin geldiğini de daha izlemeden öğrendim. Epey bir izleme deneyimimin içine tükürdü açıkçası. O yüzden de şey, yani böyle topluca tüm dünya aynı anda haftalık izleme kültürü mümkünse bir daha büyük bir dizide hiç olmasın. Büyük diziler sadece binge'den gelsin. Çünkü çekilir dert değil açıkçası. Ben Succession'ın 4. sezonundan da hiç memnun değilim bu arada. Bence elindeki kartları da çok çabuk tüketti. Ve sonrasında geçmiş sezonların tekrarına dönüştü. Sen final bölümünü izlediğinde üstüne konuşuruz. Benim için birazcık hayal kırıklığı oldu son sezon. Ama Succession olduğu için hayal kırıklığı yani.
Ha yok, başka evet, ortalama herhangi bir diziden çok daha iyi, evet.
Aynen, yani öyle bir mukayese kabul etmez. Ben bu arada Barry'yi sen hiç izlemedin değil mi Seda?
Yok, izlemedim. Yetişemedim ona.
Yani Barry de müthiş ötesi bir final yaptı. Televizyonun altın çağında başka bir devri daha kapatmışız gibi hissediyorum. Ted Lasso ve The Marvelous Mrs. Maisel'ın da finalleriyle birlikte. Bir tek Maisel'ı bitiremedim ben. Hala 3-4 bölümüm var. Onu da izleyeceğim. Çok güzel gidiyor son sezonu. Senin eklemek istediğin dizilerle alakalı bir şey varsa onu da söyle ki Seda şey yapalım.
Yok. Yani ben dediğim gibi seçim gündeminden dolayı çok koptum. Boş kaldıkça da kitap okudum. Bir şeyler izlemeyi içim almadı pek. Ama geri geleceğim. Hatta okuma listeme de şeyi ekledim. Filmden önce okumak istiyorum. Killers of the Flower Moon'un kitabını ekledim.
Evet, Türkçesi de varmış bir de üstelik.
Evet, Türkçesi de var. Dolunay Katilleri adıyla İtaki'den çıkmış. Şu masamda duruyor, hemen bakıyorum. Osaj Cinayetleri ve FBI'ın Doğuşu İtaki Arşiv serisinden. Bir şey, kurgu dışı bir kitaptan uyarlama. O da bana enteresan geldi. Böyle içinde fotoğraflar falan da var kitabın. Güzel bir baskı. Ekim'de film geliyor. Ekim'e kadar bir okuma niyetindeyim.
Acaba August Osage County ile alakası var mı bu hikayenin? Meryl Streep bir yerde çıkacak mı?
Ana kötü karakter Meryl Streep'miş.
Ya da şey, Julia Roberts eat the fish falan diye şey yapıyormuş, dövüyormuş annesini. Eat the fish bitch. O zaman şu bölüme geçelim. 10. sezonumuzun ilk bölümünde açtığımız bir köşe vardı bizim. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesi. Burada random celebrity'leri, oyuncuları, sanatçıları ağırlayarak gündemden ya da gündem dışı içimizden nasıl geliyorsa bir şekilde övgülerimizi bahşetmek istiyorduk bu insanlara. Gwyneth Paltrow'la yaptık açılışı. Bugün farklı bir konuğumuz olacak. Hatta konuklarımız olacak sanırım, değil mi?
Konuklarımız olacak. Aynen. 1+1'in 3 ettiği muazzam bir enerji, kimya, sinerji kutlaması olacak bugünkü programımız.
Evet. O zaman davet edelim kendilerini. Daha fazla beklemesinler içeride. Ladies and gentlemen'ı hep beraber
Anna Wintour
ve Gary Oldman diyecektim bu arada. Bak Allah söyledi. Anna Wintour ve Bill Nighy'i öveceğiz bugün. Bu birlikteliği öveceğiz. Bu gençlere umut olan, asla hayatın bitmediğini, birkaç bahar yaşanabileceğini, berbat bir insan olsanız dahi, Anna Wintour üzerinden konuşuyorum, aşkı bulabileceğinize dair bir umut ışığı.
Öyle değil mi? Gerçek bir İngiliz beyefendisinde.
Evet ya. Yani çok farklı iki dünya değil mi?
Çok.
Biz hani Bill Nighy oranın ne bileyim Genco Erkal'ı gibi bir adam benim gözümde.
Ama demek ki bir modaya bir merak varmış.
Tabii ben şey gibi hissediyorum. Sema Çelebi'yle Genco Erkal çıkıyormuş gibi hissediyorum.
Ay,
şimdi Anna Wintour'la alakalı olarak tek kaynağımız bizim Devil Wears Prada. Yani oradaki Miranda Priestly karakterinin Anna Wintour'dan esinlenerek yapıldığını, tabii ki de eminim ki çok daha karikatürize bir versiyondur ama mobbing ve gaslighting konusunda onun da böyle eline su döktürmeyen bir patron olduğunu biliyoruz. Ben bu arada bu konuda takdir ediyorum Anna Hanım'ı.
Aman, tutarlı bir şekilde bunu sürdürdüğü için mi?
Evet, tabii ki de. Yok işte kadın imajını zedelerim, işte mizojinistlerin eline malzeme veririm demeden bence senelerce consistent bir şekilde kötü bir insan olmak ve yanında çalışanlara berbat davranması hakikaten takdire şayan diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Çok katılıyorum.
İş dünyasının böyle liderlere çok ihtiyacı var.
Çok. Çok. Kesinlikle.
Anna Wintour sayesinde 1. Vogue kapanmadı. 2. The Devil Wears Prada gibi bir filmimiz oldu.
Anne Hathaway'in kariyerinin roket gibi yükselmesi, Meryl Streep'in ikinci hatta üçüncü baharını yaşaması.
Aynen öyle. Emily Blunt'ı sektöre katması.
Katması mesela.
Ondan sonra
bu kadın daha ne yapsın size?
Yani sadece var olarak bile bunu yapıyor. Bence müthiş, müthiş. Anna Wintour sonsuza kadar yaşamalı ki yaşayacak gibi duruyor bu arada.
Öyle gibi gözüküyor kesinlikle.
Bill Nye özelinde de, yani Bill Nye de benim için şeydir, Love Actually'deki karakterdir. Ben oradan hiç çıkamadım, hala oradayım.
Öyle zannediyorum diyorsun.
Evet, menajeriyle böyle hafif bromance yaşayan, ahlaksız, ondan sonra birazcık şey, zevklerine düşkün bir rock yıldızı gözümde.
O zaman evet, yani daha da anlamlı hale geliyor Anna Wintour'la bu ilişkisi.
Tabii, tabii ki de.
Yani aslında söylenecek çoğu şey söyledin. Dediğin gibi imza saç modelinden ve imza kötü karakterinden asla vazgeçmemiş. Gerçek bir diva var karşımızda. Burada Bill Nye'den bahsetmediğimi bir kere daha belirtmek isterim. Efendime söyleyeyim, ilişkideki alfa olmaya devam etmesi, İngiltere'de bu yaşa gelmiş hala sör olamamış tek aktörü bulmuş olması kendine ve onunla böyle bir ilişkiye yelken açması hem çok takdire şayan, ilişkide upper hand'i korumasına yardımcı olan şeyler Anna Hanım kızımızın. Met Gala'yı zaten onun için izliyorduk. Envai çeşit acayiplik değil. Saçını yine aynı şekilde tarayıp gelecek mi? Onu görmek için izliyorduk. İzlemeye de devam edeceğiz bunun önümüzdeki 20 yıl boyunca diye düşünmekteyim. Tabii.
100 yıl diyelim bence ona. 20 az oldu.
Ha, benim ömrüm o kadarına yeter. Ondan sonra gözüm bozulur falan gibi düşündüğüm
deme için. Öyle ya. Daha erken. Gitmiyoruz bir yere. Daha buradayız. Bir 20 sene daha bu iktidarla boğuşacağız. Sert girdim.
Şey oldu. Evet. Beklemediğim bir şekilde geldi.
Şunu soracağım ben sana. Şimdi aslında Bill Nye'den çok Anna Wintour'u övüyor gibiyiz. Anna Wintour'u kim taşırdı? Yanına kim taşırdı? Kim yapıştırıyorsun mesela?
Bill Nye olmasaydı diyorsun.
Benim aklıma direkt İbrahim Tatlıses geliyor.
Türkiye'li çok... erkeklerden hoşlansaydı diyorsun.
Evet, çok yakışırdı gibi geliyor. Bir İbrahim Tatlıses'in hayatında da yeni bir nefes olurdu. Yani çünkü damızlık kızın öyküsüne çeviremeyeceği hayatını bir kadın. Anna Wintour buna izin vermez.
Çekip çevirirdi ben... bu hayatı. Evet, ama yine de
Old Habits Die Hard. Anna Wintour da İbrahim Tatlıses sardı.
Anna Wintour'u da topundan vurdurmaya çalışabilirdi. Hoş olmazdı.
Yani evet de işte sanki kurşunla ve silahla olan ilişkisi bilmiyorum neden değişmiş olabilir gibi İbrahim Bey'in. O kadar da kesin konuşmayalım bence. Çünkü topuklarına sıkılmak istenirken arabada yere eğildiği için kafasına denk gelen kurşunla birlikte pek çok şey değişti.
Değişti hepimizin hayatında, kendisinin tabii dahil olmak üzere.
Bir evet, paranın bir gücünü öğrenmiş olduk yani. Beynine kurşun isabet edip ölmemek tamamen para sahibi olmak.
Ancak parayla olacak bir şey, doğru diyorsun.
Demek ki Kennedy yeteri kadar zengin değilmiş diye burada çok şey bir espri yapayım mı? Dark. Of of, neyse.
Sustum. İbrahim Tatlıses de Kennedy'yi aynı cümle içinde kullanmış olmam bile bence.
Ama yani çok eklektik. Kurşuna kafa atmış ünlülerimiz. Ünlülerimiz bu arada. Sen kimi layık görüyorsun Anna Wintour'u? Türkiye'den olmak zorunda değil tabii ki. Ben güçlü karakter deyince aklıma İbrahim Bey geldiği için İbrahim Bey'de.
Ben böyle genç nesilden işte Austin Butler falan gibi birini düşünüyordum açıkçası.
Birazcık Holland Taylor, Sarah Paulson ilişkisi gibi.
Ha mesela evet, neden olmasın.
Okey.
Austin yani, Butler'da yaşının çok üstünde bilgeymiş gibi yapmayı seviyor ya mesela. Evet. Oradan evet, neden olmasın. Bugün 82 yaşındaki Al Pacino 29 yaşındaki kız arkadaşından çocuk sahibi olabiliyorsa evet, Anna Wintour da Austin Butler'la romans dolu bir ilişkiye yelken açabilir bence.
Yani Austin Butler da deniz atına benziyor bence. Anna Hanım için doğurabilir istese.
Ay, umur you are on fire gerçekten.
Neyse. Buraya kadar dinleyenler zaten bizden insanlar olduğu için başıma bir iş gelmez diye umut ediyor. Böyle gelişine vuruyorum. Kusura bakmayın. Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil açıkçası. Pazar gününden beri. Mücadeleden vazgeçmiş değiliz ama yine de insanın tadı kaçıyor. Çünkü bu sefer her zamankinden daha çok inanmıştık galiba. Baharların geleceğini.
Onu her zamankinden neyse, daha çok yaklaşmıştık demek belki doğru olur.
Evet, evet. Yani her zamankinden daha çok yaklaşmıştık diyorum da bakıyorum muhalefetin oyu toplamda yine aynı milyonlarda olunca bir kafayı yiyecek gibi oluyorum. Bu pandemide ölen CHP'lilere çok kızgınım. Pandemide ölen bütün muhaliflere aşırı kırgınım. Onlar ölünce gerçi ya hiç oynamamış ki oylar da. Hiç oynamamış ya, yani sabit duruyor. Ölenin yerine gelenle yine aynı takviye olmuş. Bu oy kullanmayan insanlarla tanışmak istiyorum ben. Hı-hı. Bu kim bunlar? Bu 8 milyon kim? Engelleri ve yaşlıları kenara koyuyorum. Kalanlar kim? Yani bu küskün seçmen.
Yok kim ya, bir bölümü isterdim? Küskün falan değil. Tatildeydi mesela. Benim tatilde olduğunu bildiklerim var.
Ha, ne güzel. Hı-hı. Ya. Yani daha denizler bile ısınmamışken tatile gitmek.
Ha canım ya, vizyonsuz musun? Deniz tatili. Hı? Falan. New York'taydı mesela benim arkadaşım.
He. Dolara, euroya zamanında yeteri kadar yatırım yaptığı için orada hiçbir şey 20 ile çarpması gerekmeyenlerden bahsediyorsun. Hı hı. Onları kaçırmışım. Neyse, onlar dönene kadar birkaç puan daha oynayacağından döviz kredi kartı ekstralarını öderken yüzlerini görmeyi çok isterdim.
Umarım. Bu da bizim tesellimiz. Bu da bizim tesellimiz.
Aynen öyle. Anna Wintour Binnai'yi buldu. Biz Piro'muzu bulamadık diyelim. Sezon başında da bu arada çok özür dilerim. İlk bölümümüzün adı Piro, Kendall Roy ve NBC aynı senede kazanabilir miydi? Sanırım üçü de olmadı.
Hiçbiri kazanamadı, evet. Ama yani üçü içinde almost senaryo bence. İşte Piro bugüne kadar aldığı en yüksek oyu aldı ve ivmeli bir muhalefet hareketi yakalandı. İşte Nuri Bilge Ceylan kendi alamadı ama Merve'miz kadın oyuncu ödülünü kaldırdı. Kendall Roy da şirketin başına geçemedi ama hadi kabul edelim, zaten şirketin başına geçtiği senaryoda da mutlu olmayacaktı. Bence bir müddet düşünüp kendine Yunan adalarında küçük bir startup kurup herkesten daha mutlu olabilir.
Kendin durumu enteresan ya. O kadar parası olmasa ama aslında hiçbir şeyinin olmaması gerçekten. Ne bir onu seven ailesi var, ne başına geçebildiği bir şirket, ne iş hayatında başarısı, ne özel hayatında ailesiyle ve çocuğuyla. Zor. Kendin rol olmak çok zor Seda.
Çok zor gerçekten.
Uzaktan konuşması kolay ama bir Kendin rol, bir İbrahim Tatlıses olmak kolay değil. Evet, lafı fazlaca uzatıp İbo'ya kadar uzandığımıza göre bence toparlanma zamanıdır. Biz bir sonraki bölüme muhtemelen bir şeyler izleyip geliriz artık. Çünkü artık konuşacağımız bir festival kalmadı. Sizleri öpüyoruz. Öpüyor muyduk? Yok, bölüm sonunda öpmüyorduk.
Öp kız, ne olacak? Şey pandemi de bitti zaten.
Doğru, öpeyim ayol. Yanaktan öpeceğim zaten. Sahte hiç. Öpüş yaparım makyajda.
Havaya. Havaya havaya.
Hoş geldin canım, hoş geldin.
Yok, teşekkür ediyorum ben buraya kadar bizi dinleyen herkese. Daha çalışkan, daha güzel günlerde görüşmek üzere diyeyim.
Evet, daha güzel günler olması dileğiyle hakikaten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.